gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri siz değerli dinleyicilerimiz için bugün de başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de yine çok değerli konuklarımızla ve onlarla söyleşeceğimiz özel konularımızla saatlerimiz 15.55'i gösterene dek canlı yayında huzurlarınızda olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün de sizlerle yaklaşık 55 dakika boyunca birlikte olacağız. Hemen program konularımıza şöyle bir göz atalım. İlk konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları gelişimsel pediatri uzmanı Doktor Özlem Gülümser olacak. Değerli hocamızla aşı reddini konuşacağız. Ve sonrasında dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla da Osmanlı İmparatorluğu'nda rasathaneleri konuşacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri başlıyor güzel bir müzikle. Sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Utansın bizi bizden, bizi
Hayatın Sesleri'nde ilk konuğumuzu stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları gelişimsel pediatri uzmanı Doktor Özlem Gülümser. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Değerli hocamızla bugün aşı reddini ya da diğer bir ifadeyle aşı karşıtlığını konuşacağız. Çocukluğumuzdan beri aslında hayatımızın içinde olan bir konu. Bebekliğimizde ilk dünyaya geldiğimiz günden bu yana anne babalarımız hep bizi doktora aşı yaptırmaya götürmüştü. Ama şimdi anne babalar bu konuda biraz daha hassaslar. Aşı yaptırmak istemeyen ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Tabii riskleri var. Değerli hocamızla bu konuyu konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Hocam önce aslında aşı reddi neden kaynaklanıyor? Aşı reddi ne demektir? Biraz bu konuyu konuşarak başlayalım. Sonrasında detaylandıralım.
Peki. Öncelikle aşılar insanları ya da hayvanları hastalıklara karşı korumak amacıyla, yani bağışıklık sistemini uyarmak amacıyla yapılan zayıflatılmış mikroorganizmaları ya da onların bazı parçalarını içeren tıbbi ürünlerdir. Ve vücuda verildiğinde hastalık oluşturmaksızın o mikroba karşı özel bağışıklık hücreleri, antikor dediğimiz hücreler oluşturur ve o mikrop gerçek hayatta karşılaşıldığında hastalık oluşturmaksızın aşı ile vücudun korunmasını sağlar. Hı hı. Aşı reddi söz konusu olduğu durumda çoğunlukla bu hastalıklar daha ağır, hatta ölümcül seyredebilir. Aşı reddi toplumumuzda var olan, özellikle 2000'li yıllardan sonra popülaritesi çok artmış bir görüştür. Görüş nereden kaynaklanmıştır? Aslında aşı reddiyle ilgili olan durum ta 18. yüzyıllara kadar uzanıyor. Özellikle İngiltere'de ve Amerika'da. Ancak o dönemdeki sebepler daha çok dini inançlar. Günümüzde ise 2000'li yıllardan itibaren özellikle aşının içindeki maddelerin bazı yan etkilere sebep olduğunu, özellikle içinde bulunan civa, alüminyum gibi koruyucu maddelerin, hı hı, bazı hastalıklara, otizm gibi hastalıklara neden olabilmesiyle ilgili bir sansasyonel haberler zincirinin ardından oldukça arttı. Özellikle 1998 yılında büyük bir tıp dergisinde bu konuda bir araştırma yayınlandı. Otizmin kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısıyla ilişkili olabileceği ile ilgili. Ancak daha sonra bu araştırmanın bilimsel kanıtlarının zayıf olduğu ispatlanarak dergi bu yayınını geri çekti. Araştırmayı yapan bilim adamı da bunu itiraf etti ve meslek lisansı elinden alındı. Diğer taraftan gene kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısı ile ilgili, tabii özellikle internet, medya organları aracılığıyla bilgiye çok kolay ulaşılan bir dönemdeyiz. Daha popüler olan insanların ya da bu alanda kendi görüşlerini bildiren kişilerin belli bir kitleye ulaşması çok kolaylaşıyor. Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun çocuğunun otizm olması ve onun bu otizm durumunu kızamık aşısına bağlamasıyla birlikte bu sefer ciddi bir patlama yaşandı. Özellikle Avrupa ülkelerinde. Oysa ki çok ciddi bilimsel kurullar bir araya geldi. Çok ciddi komisyonlar kuruldu. Hatta Amerika'da Federal Suçlar Daire Başkanlığı bir komisyon kurarak 2009 yılında yaklaşık 659 araştırmayı, 50 tane uzman görüşünü ve 28 uzmanı birebir dinleyerek aşıların böyle bir etkisi olmadığını, otizmle ilişkilendirilemeyeceğini açıkladı. Nereden çıktı peki bu otizmle ilişkisi? Aslında aşıların içerisinde bulunan civa ve alüminyumun bu nede etkin olabileceği, zehirli olabileceği düşünüldü. Civa tiomersal olarak bulunuyor aşıların içerisinde. Oysa tiomersal etil.
Tiomersal'i de açıklayabilir miyiz?
Tiomersal'i açıklayayım. Tiomersal aşıları koruyuculuğunu uzatabilmek amacıyla, stabilize edebilmek amacıyla kullanılan bir antibakteriyel madde. Hı hı. Organik bir bileşik ve %49 oranında yoğunluğu etil civa. Etil civa ise aslında zehirlenmeye neden olmuyor. Kan beyin bariyerini geçmiyor. Yarılanma ömrü yaklaşık 7 gün ve vücuttan dışkıyla atılıyor. Zehirli olan, toksik olan civa bileşeni ise metil civa. Özellikle deniz ürünlerinde bulunan. Dolayısıyla bu ciddi bir bilgi kirliliğine neden oldu. Bir dönem bazı aşıların içerisindeki civa bileşenleri çıkarıldı. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar civanın ya da tiomersalin otizmle ilişkisi olmadığını kanıtladı. Gene alüminyumda aynı şekilde aşıların stabilizasyon oranını artırmak amacıyla, uzun ömürlülüğünü artırmak amacıyla kullanılan bir madde. Doğada daha fazla alüminyumla karşılaşıyoruz. Aşılarla total alınan alüminyum düzeyi Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre oldukça düşük ve güvenli sınırlarda.
Aslında bu kadar faydalı olduğunu söylediğimiz aşıyı hala aileler reddetmekte ısrar ediyor. Bunun sebebini açıkladık ama peki aileleri biz nasıl ikna edeceğiz? Nasıl aşının
şimdi aşı çok hassas bir konu. Değeri birden fazla değeri var. Neden? İlk önce tabii ki çocuğun, yani en kıymetli varlığımız olan çocuğun hastalığa yakalanması ya da bu hastalığa bağlı olarak herhangi bir sakatlığının ya da ölümcül bir durumun olmaması için yapıyoruz. Ama diğer bir amacı daha var. Aşılar toplum sağlığını koruma açısından, kitlesel koruma açısından çok önemli. Çünkü gerçekten kitlesel ölümlere neden olan çiçek hastalığı, veba, sıtma gibi hastalıklar aşılarla dünyada eradike edilmiş, artık yeryüzünden silinmiş olan hastalıklar. Örneğin çiçek hastalığı 77 yılından itibaren dünyada eradike edildi ve 80 yılından itibaren aşılanmıyor. Ülkemizde 1998'den itibaren çocuk felci'den arındırılmış ülke statüsüne girdik. Şu anda ülkemizdeki çocuk felci geçirmiş bireyler 40'lı yaşların üzerinde. Dünyada tamamen eradike edilmediği için hala aşı takvimimizde bulunuyor. Tabii diğer bir amacı da aşının aslında dünyada ölüm oranlarını azaltması. Bir taraftan da sadece çocuğumuz için değil, kitlesel toplumsal sağlık için de çok önemli. Kendi çocuğumuza aşı yaptırmayarak aslında toplum sağlığını da riske atıyoruz. Bu boyutu da olduğu için bu kadar çok tartışılıyor zaten. Çünkü ciddi anlamda da bir sosyal boyutu var. Örneğin bazı ülkeler aşı reddi ile birlikte, örneğin Japonya'da boğmaca aşısı, Rusya'da kızamık, tetanoz aşısı, Fransa'da da kızamık aşısı bu aşı reddi sürecinin çok alevlendiği yıllarda çok gündeme geldi ve o ülkelerin sağlık politikalarında bu hastalıklar zaten çok azaldı denilip aşı takviminden bu aşılar çıkarıldı bu ülkelerde. Ancak ardından çok ciddi vaka artışı ve salgınlar, hatta ölümcül vakalar artınca tekrar aşı takvimine sokuldu. Çünkü kitlesel bir süreç ve toplum sağlığı açısından çok önemli. Bizim ülkemizde de örneğin 2010'lu yıllardan önce kızamık vakaları yılda 10'lu sayılardaydı. Yılda 10 vaka falan bildirilirdi. Ancak 2012 civarında işte bu özellikle medyadaki o popüler haberlerle birlikte, aşırı etkinin artmasıyla birlikte Avrupa'da özellikle bizim ülkemizde de vaka sayıları artmaya başladı. Yüzlü sayılara çıktı. Ardından 2013'te 7000 vaka bildirildi ve ciddi bir kızamık paniği ortaya çıktı dünyada. Avrupa ülkelerinde kızamık yaklaşık 20% oranında ölümcül seyredebilen bir hastalık çocukluk döneminde. Böyle olunca da ülkemizdeki kızamık vakaları arttığında gösterildi ki o kızamık virüsünü taşıyan bireylerdeki çalışmalarda o virüsün Fransa ve Romanya'da dolaşan virüs olduğu ve ülkemizde Fransa'dan tatil için gelen bir çocuktan geldiği ve ülkemizdeki vaka sayısında patlama olduğu ortaya çıktı. Yani aslında çok ciddi.
Tüm dünyayı etkiliyor.
Tüm dünyayı etkiliyor ve yılda yaklaşık 3 milyon çocuk ölümden korunuyor, yani ölümü engellenmiş oluyor. Çok önemli bir toplum sağlığı kurtarıcısı. Ben ailelere şöyle söylüyorum. Aşı karşıtı bir görüşü dinlediğiniz kadar aşının gerekliliğiyle ilgili de bilgilenmeye çalışın. Doktorunuzla, hekiminizle bunu konuşun. Her şeyden önce de aşıya karşıt olduğunuz görüşleri çok güzel okuyorlar. Öğreniyorlar. İşte civayı, alüminyumu falan çok iyi biliyorlar ama aşı yaptırdığımız hastalıkları hiç bilmiyor aileler. Ben diyorum ki siz bu hastalıkları da okuyun. boğmacayı da okuyun, difteriyi de okuyun, menenjiti de okuyun. Bu hastalıkların sonuçlarını diye. Yani ben kendi asistanlığım döneminde 20 yıl kadar önce boğmaca nedeniyle nefes alamayan çocukları, bebekleri hatırlıyorum. Hiç görmüyoruz artık. Tetanoz, yeni doğan tetanozu nedeniyle kaybedilen, yani 9 ay sağlıklı bir şekilde annesi karnında taşımış, kucağına almış, yeni doğan tetanozu kaybedilen bebekler. Dolayısıyla kızamık sonrası çok ağır seyreden olgular, bunlar artık hiç görmediğimiz vakalar. O yüzden de ben aşı yaptırmamaya karar verdiğiniz hastalığı önce okuyun diyorum. Ve her şeyden önce politika yapıcılar, sağlık sistemini kuran uzmanlar aslında bizim toplum sağlığımız açısından en doğru kararı veren kişiler. Bu çok ciddi bir uzman görüşüyle birlikte bu aşıların kararları alınıyor. Hangi aşıların yapılması gerektiği, hangi aşıların yapılmasının öncelikli olmadığı. Bence bu anlamda da bilimsel kanıtlara güvenmek gerekiyor. Çok kolaylıkla herkes görüş bildirebiliyor. Ama bu görüş bildiren medyada o aşı karşıtı diye konuşan kişilerin girdiğinizde bu alanda yapılmış hiçbir araştırması, hiçbir bilimsel kanıtı, hiçbir çalışması yok. O yüzden de daha bilimsel kanıta dayalı görüşlere rağbet etmelerini öneriyorum.
Madem aşı takviminden bahsettik, Sağlık Bakanlığı'nın çocuklar için şu anda Türkiye'de aşı takviminde hangi hastalıklar yer alıyor?
Şimdi Sağlık Bakanlığı rutin aşı takviminde şu anda doğumla birlikte hepatit B aşısı yapılıyor. Ondan sonra difteri, boğmaca, tetanoz, hemofiliz, influenza. Aslında bunların tıbbi isimlerinden ziyade şöyle söyleyeyim. Zatürre aşısı, menenjit aşısı diye bilinen hemofiliz, influenza ve pnömokok aşısı. Gene verem aşısı. Kızamık, kızamıkçık kaba kulak aşıları, hepatit A aşısı ve su çiçeği aşısı. Rutin aşı takvimimizde bunlar yer alıyor. Bir de rutin aşı takviminde olmayıp da çoğunlukla uyguladığımız ishal aşısı olarak bilinen rota aşısı var. O da ikinci ya da üçüncü ay kontrollerinde aileleri bilgilendirerek uygulayabildiğimiz bir aşı. Diğer bir aşı da meningokoksik menenjite karşılık olan bir menenjit aşısı. Aşı takvimi dışında yer alan bu iki aşı dışında aşı takvimimiz oldukça güçlü. Her dünya ülkelerine baktığımızda aşı takvimlerinin aslında içerik olarak ülkelerin ekonomisine, sağlık politikasına göre değiştiğini görüyoruz. Ama bizim aşı takvimimiz gerçekten koruyuculuk açısından oldukça güçlü bir aşı takvimi.
Menenjit ve rotavirüs için özellikle sormak istiyorum. Öbürü zaten özellikle sağlık ocakları tarafından çok ciddi bir şekilde takip ediliyor. Ama menenjitle rotavirüs de çocuk doktorlarımız hani yine aileye bırakıyor seçimi. Evet. Ailede bilmediği için tamam o zaman yaptırmayalım.
Yaptırmayayım diyebiliyor. Evet, aslında şöyle. Rutin aşı takviminde olduğu zaman aileler aşıları çok sorgulamıyorlar. Bu işte bizim büyüklerimize, politika yapıcılarımıza, uzmanlarımıza güvenimizi gösteriyor çoğunlukla. Ama özel deyince ailelerde böyle bir geri çekilme oluyor. Acaba diye. Şunu örnek vereyim. Benim kendi kızım 12 yaşında ve onun bebekliği döneminde hepatit A aşısı, hepatit B aşısı, su çiçeği aşısı aşı takviminde yoktu. Aynı durum bu aşılar için söz konusuydu. Yaptırır mısınız, yaptırmaz mısınız diye söylüyorduk. Ama sonra ülkedeki sağlık politikası ve ekonomi gibi faktörler devreye girip bunlar aşı takvimine girdi. Şu anda rota ve menenjit aşısının da bu doğrultuda aşı takvimine girmesi için çalışmalar yapıldığını biliyorum. Rota aşısı bir ishal aşısı. Rota virüsünün yapmış olduğu ishale karşılık olan bir aşı. Biz aileleri bebeklerin ikinci ay kontrolünde bilgilendiriyoruz. Önce diyoruz ki bakın böyle bir aşı var. Ve bu aşı toplum sağlığı açısından, çocuğunuzun sağlığı açısından sık görülen bir ishal mikrobuna karşı olan bir aşı. Oldukça ağır seyrediyor. Hastane yatışı gerektirebiliyor. Yaptırmaya karar verdiğiniz durumda ağızdan damla şeklinde bu ay ya da önümüzdeki ay yapabiliriz. Bir düşünün, karar verin diyoruz. Niye karar verin diyoruz? Çünkü hiçbir tıbbi uygulama ailenin ya da bireyin onayı olmaksızın gerçekleştirilemez. Ama bilgilendirilme onların en önemli hakkı. Yani bir aile ben hiç duymadım bu aşıyı dediğinde bu durumda hekim bundan sorumlu. Mutlaka bilgilendirmeliyiz. Mutlaka yaptırın demiyoruz ama bilgilendirip düşünün, karar verin diyoruz. Bazı aşıların belli bir süresi var. Mesela 6. aya kadar rota aşısının tamamlanması gerekiyor. Yani 4. aydan sonra söyleseniz de aşı dozları yeterli zaman kalmadığı için yapılamayabiliyor. Bu yüzden de ailelere ben şöyle bir mesaj gönderebilirim burada. Rutin sağlık izlemlerini yapan çocuk doktorlarına sorsunlar. Hani başka hangi aşıyı yapabilirim? Bu aşı hangi hastalığa karşıdır? Bu hastalığın sıklığı nedir? Riski nedir? Hı hı. Aşının önemi birazcık bundan kaynaklanıyor. Bazı hastalıklar çok sık görüldüğü için, çok kolay bulaştığı için, çok fazla hastane yatışı neden olduğu için aslında rota aşısının önemi buradan kaynaklanıyor. Rota tedavi edilebilir bir hastalık. Diğer taraftan ise başka hastalıklar ya da başka aşılar, örneğin meningokoksik menenjit, çok daha nadir görülen ama ölümcül seyredebilen olan bir hastalık. Tabii. İşte bu aşıların önemini, hastalığın seyrini, riskini, sıklığını mutlaka doktorlarına sorsunlar diyorum.
Hocam son olarak şunu da sorayım size. Şimdi ülkemize de yurt dışından çok fazla çocuklarımız geliyor. Diyelim başka bir ülkede yetişmiş, büyümüş bir çocuk oradaki aşı takvimine göre aşılandı ama ülkemize geldiğinde aşı takvimi ister istemez değişikliğe uğruyor. O dengeyi nasıl sağlamalı?
Evet, o denge için yani bizim Sağlık Bakanlığımız aile hekimliği sistemi içerisinde çok güçlü bir aşı izlem politikası var ve yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlara hemen aile hekimliği sistemi dahil oluyor zaten. Ve o aşı takviminde eksik olan aşılar çıkarılıyor. O çocuk için tamamlanmış yeni bir aşı takvimi çıkarılıyor. Bu aşılar bazen bizdeki aşılarla birebir tutmasa da farklı aşı kombinasyonlarıyla aşılar tamamlanıyor. Bu yüzden hiç çekinmesin aileler. Bunu çocuk hekimi de yapabilir. Aile hekimi, genellikle çocuk hekimi ve aile hekimi birbiriyle iletişim içerisinde oluyor ve sağlık sistemi içerisinde bütün aşılar tamamlanmış aşı takvimiyle birlikte biraz kayabilir ama sorun değil. Aslında aşılarda geniş bir uygulama marjı var. Biz belli aylara koysak da çocuğa özel bir aşı takvimi çıkarılıyor ama bütün aşılar tamamlanabiliyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Verdiğiniz bilgiler için. Her şey çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve geleceği için. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın bu aşı takvimine muhakkak anne babalar da riayet etsinler.
Her çocuğun aşı olmak hakkı diye düşünüyorum.
Bu hakkı onlardan esirgemeyelim.
Sağ olun.
Diyelim, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, çocuk sağlığı ve hastalıkları gelişimsel pediatri uzmanı Doktor Özlem Gülümser ile aşıları, aşı reddini konuştuk. Bir müzik aramız var, sonrasında dünden kalanlar köşemizde devam edeceğiz.
Sözüm olmuştur hep. Ben hiç böyle suskun kalmadım. Hayli garip, içli ve yorgun. Yarım kaldık ona ağlarım. Kapadım gözlerimi. Yarınımı sana bıraktım. Akışına uyudum da nasıl? Yaşadığımı anladım. Sözün sonu kederli bir gülüştü. Ayrılık zamanı kayıptır Eylül'dü. Varsın olsun yıllar geçsin üstünde. Sevdim ya seni, miladım o gündü. Yolun sonu hüzünlü bir gülüştü. Ayrılık zamanı yetim bir Eylül'dü. Varsın olsun yıllar geçsin üstünde. Sevdim ya seni, miladım o gündü. Sözüm olmuştur hep. Ben hiç böyle suskun kalmadım. Hayli garip, içli ve yorgun. Yarım kaldık ona ağlarım. Kapadım gözlerimi, yarınımı sana bıraktım. Akışına uyudum da nasıl yaşadığımı anladım. Sözün sonu kederli bir gülüştü. Ayrılık zamanı kayıptır Eylül'dü. Varsın olsun yıllar geçsin üstünde. Sevdim ya seni, miladım o gündü. Yolun sonu hüzünlü bir gülüştü. Ayrılık zamanı yetim bir Eylül'dü. Varsın olsun yıllar geçsin üstünde. Sevdim ya seni, miladım o gündü. Sözün sonu kederli bir gülüştü. Ayrılık zamanı kayıptır Eylül'dü.
Kalanlar.
Dünden Kalanlar köşemizde Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız da stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
İyi misiniz hocam? Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz.
Sağ olun.
19 Eylül yani yarın Takuyiddin İstanbul Rasathanesi'nin kuruluş yıl dönümü.
Evet.
Değerli hocam, bu yüzden bugün Osmanlı İmparatorluğu'nda rasathaneleri konuşalım istedi. Hocam, rasathane dediğimizde hani tabii gözle evi olarak Türkçe'ye çeviriyoruz ama kimdir içinde neler yapılıyordur, asıl rasathaneler ve çalışma durumu hakkında sizden bilgi almaya başlayalım.
Evet, şimdi zaten insanoğlu gökyüzü cisimlerini, gökyüzü olaylarını oldu olası geçmişinden günümüze hep incelemeye meraklı, çünkü etkiliyor dünyayı, bir şekilde onu fark ediyorlar. Tabii İslam dinine geçtikten sonra da özellikle namaz vakitlerinin belirlenmesi, kıblenin yönünün belirlenmesi, özellikle de hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de bütün ibadetlerin güneşin, ayın şekillerine göre belirlenmesinden dolayı ister istemez bir ilgi oluşuyor. Yani İslam dünyasında bu tür gözlemlerin yapılması gerekiyor. Tam olarak namaz vakitlerinin, orucun, işte haccın zamanının, kurbanın zamanının belirlenebilmesi için. Bu gözlem tabii sadece çıplak gözle bakılarak olmuyor. Bir takım aletler gerektiriyor. Bu aletleri bir süre sonra geliştirdiğinizde büyük aletler belli bir yere ve sabitlenmesi gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla bunların belli bir yerde olması, büyüklükleri gereği onlara bir mekan tasarlanması gerektiğinde de rasathaneler ortaya çıkıyor. Yani rasathane bu anlamda gökyüzü gözlemlerinin en son teknolojik imkanlarla yapıldığı yerler diyebiliriz, hı hı, bu amaçla. Biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında hani İslam dünyasında bir gelenek olarak böyle bir takım gözlemleri yapmak, özellikle muvakkithane dediğimiz hani zamanı belirleme yerleri olarak da rasathaneler çok önemli. İslam dünyasında daha öncesinde de üç büyük medreseden bahsedebiliriz. Özellikle Selçuklu medreselerinden bahsedebiliriz. Hani Melikşah zamanında kurulan. Daha sonrasında 1260 yılında Nasreddin Tusi'nin Maraga rasathanesi var. Gazan Han'ın Tebriz rasathanesi var. Ulu Bey'in ki hani gerçekten çok önemli bilim dünyası açısından Semerkant'ta kurduğu Semerkant rasathanesi var. Yani bunlar aslında İslam dünyasında bir rasathane geleneğinin olduğunu gösteriyor. Fakat nedense Osmanlı bu konuda beklenen hani atılımı gösteremiyor. Düşündüğümüz kadar hani bu konuyla ilgili bir çalışmanın yapıldığını göremiyoruz maalesef. Ne zaman görüyoruz bunu? Şimdi 1453'e tabii İstanbul'un alınmasıyla birlikte hem Batı dünyasına daha bir adım daha yaklaşılmış oluyor o anlamda. Hem de Fatih böyle, daha önce de Fatih'i de konuşmuştuk. Fatih Sultan Mehmet böyle bir hükümdar. Gerçekten bilimle, fenle çok ilgili. Dil biliyor, pek çok dili biliyor. Eserleri okuyor, felsefeyle alakalı. Yani tamam, dini bilimler yanında müspet bilimlere karşı da çok ilgisi olan ve bunların gelişmesini destekleyen bir padişah. Dolayısıyla ilk çalışmaların, bu anlamda olumlu çalışmaların, ilk ilerlemelerin bu dönemde başladığını söyleyebiliriz. Fatih Külliyesi'nde işte medreseler açtırıyor ve bu medreselere biliyor ki ancak dünyadaki iyi bilim adamlarını toplarsa bir ilerleme kaydedebilir. Dolayısıyla bu dönemde ünlü bilim adamlarını İstanbul'a getirterek çalışmalar yaptırıyor ve bu hani bilimler anlamında baktığımızda da sadece dini bilimler değil, bahsettiğimiz gibi fen bilimleri, matematik ve astronomi de var işin içerisinde. Dolayısıyla burada gerçi şöyle bir şey var, hani maalesef bunu söylüyoruz. Hani Batı dünyasıyla bir adım daha yaklaştı diyoruz ama mesela Batı dünyası o dönemde çok önemli iki gelişmeye şahitlik ediyor. Nedir? Bir tanesi Kopernik'in Güneş'in merkezde olduğu gökyüzü sistemini ortaya koyuyor. Rönesans yaşıyor yani. Hı-hı. Bu anlamda bilimde bir rönesans yaşıyor. Ortaçağ zihniyetinin dışına çıkarak bilimde bir atılım gerçekleştiriyor. Bir tanesi de Vesalius'un insan vücudunu tasvir etmesi. Tam gerçek anlamıyla, yani gerçek anlamıyla mikro aleme doğru, hani insan vücudu ve detaylarına doğru bir gelişme. Bir taraftan da makro aleme doğru, gökyüzü keşfine doğru bir gelişme gerçekleşiyor orada. Bizde baktığımızda hani Osmanlı belki de ciddi manada bir büyük sınıra ulaşıyor o dönemde ama bilimde böyle bir sınıra maalesef gelemiyoruz. Yani aynı eş değerde gitmiyor bilimdeki ilerlememiz. Fakat yine de tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi Fatih'in bu anlamdaki çabalarını takdir etmek lazım. Özellikle mesela ne yapıyor? Ali Kuşçu geliyor. Ali Kuşçu da gerçekten babası Timur'un torunu, Ulu Bey'in Doğancı başısı olduğu için Kuşçu lakabıyla adlandırılıyor. Yani ilk astronom ve matematikçisi diyebiliriz. Çok ciddi manada etkisi oluyor bu bilimlerin gelişmesine Osmanlı'da. Hatta Molla Hüsrev'le birlikte Fatih Medresesi'ndeki ders programını yapıyor. Orada bu tür dersler veriyor. Hatta dersleri o kadar rağbet görüyor ki o dönemin seçkin devlet adamları bile derslerini takip ediyorlar kendisinin. Yani gerçekten yazdığı kitaplar, daha önce yapılmış olan çalışmalara yaptığı ekler hakikaten çok kıymetli Ali Kuşçu'nun. Hani bu anlamda yapılan çalışmalara bakıyoruz ancak mesela bir Avrupa'da baktığımız zaman bu tür çalışmalar, astronomiyle, matematikle ilgili yapılmış çalışmalar bir takım aletlerin keşfiyle birlikte denizciliğe uyarlanıyor. Ve bu denizciliğe uyarlanması tam rotanın tespit edilmesi gibi, hani rüzgarın nereden geleceğinin tespit edilmesi gibi birçok hani astronominin gerçekten uyarlanması, günlük hayata işlevsel bir şekilde uyarlanması sonucunu getiriyor. Bu da neyi getiriyor? Coğrafi keşifleri getiriyor. Evet. Coğrafi keşifler, çünkü gerçekten hani çok iyi hesaplamalarınız olmazsa başarıya ulaşmayacaktı. Ama bunlar oraya uyarlanabildiği için birincisi denizcilikte çok başarılı olunuyor. Bunların uyarlanması sonucu ve coğrafi keşifler, zaten ondan sonrasını hani şimdi konumuz değil, söz etmiyorum bile, nelere yol açıyor dünyada, çok büyük değişmelere yol açıyor. Ama diğer taraftan da astronom ve matematikçilerin bir bilim alanı olarak, bilim mesleği olarak ortaya çıkmasını. Çünkü bu aletlerin yapımında, haritaların yapımında, pusulaların, bir sürü şeyin yapımında bu insanlara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla matematikçilik ve astronomi bilginliği, bakın astroloji değil, gerçekten ciddi manada bir bilim dalı olarak ve meslek dalı olarak gençlerin önüne sunuluyor. Bizde ise hani çok az kişi ilgileniyor ve bu az kişinin de çok çaba göstermelerine rağmen dediğim gibi bilim alanını işlevsel bir şekilde günlük hayata uyarlaması noktasında sıkıntılar var. Yani biz hani bunu gerçekten tam olarak başardık denilemez. Oysa aynı dönemde hani biraz sonra bahsedeceğiz. İşte İstanbul Rasathanesi dediniz. İstanbul Rasathanesi ile Danimarkalı astronom matematikçi Tycho Brahe'nin Rasathanesi neredeyse aynı dönem açılıyor. Yani birisi 75, birisi 76. Çok aynı dönemde açılmasına rağmen ve Taqiyüddin gerçekten döneminin çok üstünde çalışmalar yapmasına rağmen maalesef sonuçlar aynı şekilde olmayacak. Hani baktığımız zaman neden olmayacak? Çünkü bizdeki eğilim, bilim eğilimi oradaki gibi önünü açan tarzda değil de daha çok ne diyelim, sınırlayan ve belli bir alanda kalmasını, daha dini çerçevede kalmasını biraz daha eğilim olarak baktığımızda yönlendiren bir anlayış var. O yüzden de çok çağın ilerisinde çalışmalar yapmasına rağmen devamı gelmiyor maalesef. Yani çok sonra tekrar bir takım çalışmalar yapılıyor ama o dönemde yapılan çalışma eğer bu şekilde devam etmiş olsaydı Kandilli Rasathanesi'nin kurucularından Fatin Görkem'in dediği gibi hani Kepler'in kanunlarını Taqiyüddin bulmuş olacaktı. Ve biz o zaman düşünün nasıl bir Türkiye'ye sahip olacaktık. Nasıl bir bilim alanında ilerleme gösterecektik bu anlamda.
Taqiyüddin'den bahsettik ama hocam müsaade ederseniz yine bir müzik arası verelim.
Tamam, sonra devam edelim Taqiyüddin'den bahsetmeye.
Evet, İstanbul ve o Rasathanenin kuruluş aşamasını gerçekten çok merak ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir müzik aramız olsun, hemen sonrasında yine buradayız.
Kaldım şehirlerde sen bana kızma, hep haber demesem moralini bozma. Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim, avcı bu yerlerden sana mor yazma. Sana mor yazma. Geldim tövbeler ettim, nefsimi kuruttum, eskileri attım, alemi bıraktım, alamadım baba. Bilmiyorum
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla rasathaneleri konuşuyoruz. Takiyüddin İstanbul Rasathanesi'ne geldi sıra, yarın kuruluş yıl dönümü olan.
Evet.
Ne zaman açılmış hocam?
İşte onu söyleyeceğim. Şimdi öncelikle 19 Eylül 1575 ama Takiyüddin'den bahsedelim birazcık isterseniz öncelikle. 1521 yılında Şam'da dünyaya geliyor. Aslında Takiyüddin isminden dolayı Arap zannediliyor kendisi ama kendi eserinde bahsediyor zaten bundan. Şeceresini veriyor ve orada şeceresinde bir Türk emir aileden geldiğini söylüyor. Yani Suriye'ye göçmüş olan bir Türk emir aile. Yani özbeöz Türk bir bilim adamı aslına bakarsanız. İşte 1570'lerde İstanbul'a geliyor ve İstanbul'a geldikten sonra yani orada zaten Mısır'da, Şam'da bulunuyor. Ve
eğitimi hangi alanda?
Gene işte bu alana yönlendiriyorlar. Evet, bu alana yönlendiriyorlar. Çünkü o dönemin gerçekten önemli bilim adamlarından dersler alıyor yetişmesi sırasında. Ve o dersler alırken de yeteneğini fark ediyorlar yani ve oraya yönlendiriyorlar. Matematik ve astronomi alanına yönlendiriyorlar. O da gerçekten bu konuda istekli. Kendisi de zaten şimdi hani uzun uzun ondan yazdığı şey de var ama uzun uzun ondan bahsetmeyeyim ama kendisi de diyor ki yani ben o yetişme dönemimde Yunan bilim adamlarının kitaplarını okudum. Avrupa'daki yazılan kitapları okudum. Yani aslına bakarsanız gerçekten altyapısı çok güçlü. Yani o zamana kadar yapılmış olan çalışmalara hakim bir kişi. Dolayısıyla onların üzerine taş koyabiliyor. Yani bir tuğla da o koyuyor. Gerçekten döneminde mesela Batlamyus'un sistemini herkes o İslam bilgilerinin tamamı işte Ulu Bey de dahil olmak üzere İlhaniler işte Ziç dediğimiz bu yıldızların hareketlerini ve ölçümlerini yapmaya yarayan cetveller var. Bu Ziç'leri temel alıyor gözlem evleri, rasathaneler. Mesela İlhani Ziç'i İlhani'nin ve Ziç'i Ulu Bey'in yanlış hesaplamalara yol açtığını fark ediyor. Yani vakitleri hesaplarken ki bu dini anlamda önemli bir şey. Ve dolayısıyla hani İlk başta zaten 1571'de Sultan II. Selim'e müneccimbaşı olarak geliyor. Fakat daha sonra 1574'te tahta geçiyor Sultan 3. Murat ve 3. Murat döneminde işte bu tabii müneccimbaşılığı sırasında bunu fark ediyor. Hani zamanı hesaplarken ki bu hataları fark ediyor. Onun detaylarına girmeyeceğim. Yani o hatanın detaylarına girmeyeceğim. İşte gerçekten çok ne diyelim hassas hesaplar yapıyor. Fark ediyor ve diyor ki yani hani bu hatanın giderilebilmesi için izin verin ben bir gözlemevi kurayım ve burada çalışmaları yaparak hatayı gidereyim. Çünkü bir çözümüm var bununla ilgili. Dönemde işte Hoca Saadettin'le, Sokulu Mehmet Paşa'yla bir takım kişilerle bağlantı kurarak padişaha hani bu derdini anlatmaya çalışıyor. Üçüncü Murat da bu konulara açık bir insan o da. Ve bu gerekçeyi de mantıklı buluyor. Gerçekten bu hatanın önemli bir hata olduğunu düşünüyor ve izin veriyor. Bir para da tahsis ederek işte Galata yakınlarında bir rasathanenin kurulmasına izin veriyor. Dolayısıyla 1575'te aslında 1574'te de gözlem yaptığına dair kendi eserlerinde de bahsediyor. Ama hani şey olarak genel olarak baktığımızda 1575'te kurulmuş görünüyor. Kurulduktan sonra da pek çok eser veriyor gerçekten ve dönemin ne diyelim en kapsamlı eserleri bazıları. Mesela saatler hakkında çok ciddi mekanik saatler hakkında eseri var ve bu
o kaymayı düzeltiyor ama değil mi?
Tabii evet hesaplamaları doğru yapıyor. Bu arada dönemde orada bulunan Avusturya elçilerinin papazları olan kişiler mesela hakkında olumsuz şeyler de yazıyorlar. Sanki sadece astrolojiyle ilgileniyormuş. İşte padişaha neyin ne zaman olacağını, hangi işin hangi zamanda yapılmasının doğru olacağı, hangi kişiyi seçmesinin doğru olacağı gibi tamamen astrolojiyle ilgili bir takım yani müneccimbaşılık yapacak gibi bir algı vermekle birlikte kendisi kesinlikle eserinde zaten bundan bahsediyor. Matematik ve astronomiyle ilgili ciddi bilim yapmıştır. Yani bu algı kesinlikle yanlıştır. Kendisi de söylüyor. Daha sonra yapılan, üzerinde yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor ki bilim adamı. Yani matematik ve astronomiyle uğraşıyor. Yaptığı şeyin hiçbir şekilde astrolojiyle bir alakası yok. Dolayısıyla işte padişaha sunduğu eserler var. O eserlerde mesela kullandığı aletlerden bahsediyor. Bu 9 önemli gözlem aleti yapıyor ki bunların bir kısmı sadece İstanbul Rasathanesi'nde var o dönemde. İşte Tycho Brahe'nin rasathanesiyle karşılaştırmalı bakıldığında mesela bir kısım aletin orada olmadığını görüyoruz o dönemde. Avrupa'da bile yok yani. Çünkü kendisi yapmış o aletleri. Tam ölçümleri yapabilmek için mesela en önemli ortaya koyduğu farklardan bir tanesi ondalık kesirlerin bu gökyüzü hesaplamalarında kullanılmasını sağlamak. Çünkü 60'lık sistem denilen Hint sayı sistemine göre yapılıyor hesaplamalar ve çok karmaşık, uzuyor. Çok zor yapılıyor o hesaplamalar ve hatalı yapılıyor dolayısıyla. Oysa ondalık kesirlerle yapıldığında çok daha kolay ve hatasız yapıldığını fark ediyor. Ve bunları gözlem uygulamalarına, hesaplamalara uyarlıyor kendi eserinde. Yani sadece açıklamakla kalmıyor bu sistemi. Aynı zamanda bu sistemin uygulanmasına da öncülük ediyor mesela. Döneminde bunu Avrupa kullanmıyor, düşünün. Yine hani baktığımız zaman ne gibi aletler var diye. Zatül Halak diye mesela bir gök cisimlerinin enlem ve boylamlarının bulunmasında kullanılan bir araç var. Yine ayın paralaksını ölçmeye yarayan cetvelli araç var. Güneşin ayın çaplarını ölçmeye, yani çok ciddi böyle dönemin şartlarını düşündüğümüzde önemli gözlem araçları var ve bu gözlem araçlarıyla hani sadece işte dediğim gibi namaz vakitlerini, oruç vakitlerini değil, ciddi manada o sisteme yönelik, Batlamyus'un sisteminin dışında sisteme yönelik bir takım veriler de ortaya koyuyor. Kapsamlı kitaplar yazıyor. Fakat biraz önce söylediğimiz gibi maalesef Hoca Saadettin'in yerinde gözü olan bir takım devlet adamları bunu da bir bahane bularak, çünkü 1577'de bir kuyruklu yıldız gözlemi yapılıyor. Uzun bir süre kuyruklu yıldızı gözlemliyor ve çok detaylı notlar alıyor bununla ilgili. Fakat arkasından 1578'de veba salgını oluyor. Veba salgını olunca bunu Allah'ın işine karıştığı için, Allah'ın hani cezalandırmak amacıyla verdiğini düşünen Şeyhülislam, işte onu ikna eden bir devlet erkanı çerçevesi, hatta şöyle söylemler var, hani meleklerin bacaklarına benzetiyorlar kuyruklu yıldızın şeylerini, kuyruğunu, ve meleklerin bacaklarını gözlemlerseniz, gözetlerseniz böyle işte teleskoplarla, sonu bu olur gibi, ve padişahı ikna ediyorlar. Maalesef 1580'de top atışlarıyla Rasathane yıkılıyor. Yani hani bu anlamda bilime çok büyük zarar verildiğini gözlemliyoruz. Neden? Çünkü Tycho Brahe'nin aynı anda, aynı dönemde kurulan rasathanesi devam ediyor. Ve Tycho Brahe'den sonra onun yaptıklarını geliştiren Kepler kanunlarını buluyor. Ve Avrupa'da gerçekten bir bilim devrimi ortaya çıkarken bizde çok uzun süre yeniden bu korkuyla, çünkü hani bir ortada gerçekten korkulacak bir durum olduğu için bu korkuyla uzun süre tekrar rasathane çalışmalarına maalesef yapılamıyor.
Sonra ne zaman açılmış hocam?
Yani sonrasında işte Kandilli Rasathanesi'nin altyapısı olan Rasathane-i Amire açılıyor ama yani bunlar tabii çok geç çalışmalar. Yani 19. yüzyıldaki yapılan çalışmalar, hatta bir kısmı Cumhuriyet dönemine sarkıyor. Evet. Yani uzun bir kaybımız oluyor diyebiliriz bu anlamda, bilimsel anlamda.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Konusunda bizi aydınlattığınız için ve sizinle ve bu konuyla programımızın bugün de geldik sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız da dünden kalanlar köşemizde Osmanlı İmparatorluğu'nda rasathaneleri konuştuk. Yarın tabii yine aynı saatte, saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de canlı yayında buluşmayı ümit ediyoruz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Galya 28, Bilecik 25, Yalova 25. Ne bu ya? hocam. Nerede kokuyor?